Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek muhterem, pek değerli, pek kıymetli dinleyenlerimiz. Hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından en derin hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hepinize sıhhat, selamet, afiyetler diliyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, feyzi, selamı, selameti, bütün iyilikleri, güzellikleri, ikram ve inamı siz değerli dinleyenlerimin üzerine olsun. Sevdiklerinizin, bütün ümmeti Muhammed'in ve bizlerin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle sarıp sarmalasın, rahmetine soksun. Gadabından, hışmından, azabından bizleri muhafaza eylesin inşallah ve bütün insanlığa hidayet kapılarını açsın. Hepimize de halimizle, dilimizle, kalbimizle, güzel ahlakımızla Allah'ın kullarına hidayet etmesine vesile kılsın bizleri inşallah ve her türlü maddi manevi nimetlerinden nimetlendirsin. Tabi en büyük de en önemlisi de hidayet nimeti. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e, kerramallahu vece Efendimiz'e, ey Ali, senin elinle bir insanın Allah'ı tanıması, tevhide hidayet ermesi senin için kızıl develer doğumu yaklaşmış dişi kızıl develerden çok daha hayırlıdır. Yani en kıymetli dünya nimeti insanların hidayetine vesile olmak. Bunu Efendimiz Aleyhisselam belirtmiş oluyor. Bu vesileyle her türlü hayır ve güzellikte örnek olabilmeyi, önder olabilmeyi, yol açıcı olmayı, eddalu alel hayr kefa'lihi, bir iyiliğe, bir hayra yol gösteren, yol açan, sebep olan kişi onun yapmış gibidir bu Efendimiz Aleyhisselam. Her halimizle hayrın, güzelliğin, iyiliğin anahtarı olmayı ve kötülüklerinde kilit olmayı Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin inşallah. Kıymetli ve değerli kardeşlerim, Üsve-i Hasene'de Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını ele aldığımız bu güzel programda siz değerli kardeşlerimle Resul Efendimiz'in züht hayatını, o çerçevede de dünya ve ahiret hayatına bakışını paylaşmaya devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam her yönüyle hem şahsi hayatında hem de aile hayatında da çok ölçülü bir hayat yaşıyordu. Cenab-ı Hak ondan böyle bir ölçülü hayat yaşamasını da özellikle istiyordu. Çünkü onu insanlığa önder, örnek yapmıştı ve onun hali bambaşkaydı. Sadece kendisinin bir züht hayat yaşaması, mütevazi bir hayat sürmesi yeterli değildi. Aynı zamanda ailesiyle beraber, eşleriyle beraber bir züht hayatı yaşaması da ondan isteniyordu. Dolayısıyla Fahri Kainat Efendimiz dünya zinetlerine meyleden eşlerini bizzat Kur'an-ı Kerim'in beyanlarıyla uyarmıştı. Ve onları ya dünya hayatının süsünü ya da Allah'ı, Resulü'nü ve ahiret yurdunu tercih etmelerini istemişti. Onlardan bir ay ayrı kalmıştı ki buna biz İslam tarihinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında ila diyoruz. İla denilen bir hadise meydana gelmişti. Bir ay sürmüştü. Bir ay Efendimiz Aleyhisselam eşlerinden uzak kalmıştı. Evlerden, demethaneden uzaklaşıp mescitte bir yerde gecelemişti Efendimiz Aleyhisselam. Hatta büyük bir Efendimizin ailesi, Efendimizin kayınpederleri yani akrabalar arasında da ciddi manada bir korku, endişe ve sıkıntı oluşturacak bir durum söz konusu olmuştu ve bir kısım ayet-i kerimeler gelerek de bu ila dediğimiz olay sonuçlandırılmıştı. Neydi o? Bu ayet-i kerimeler Ahzab suresinin 28'den başlayarak devam eden ayet-i kerimelerdir. Bu ayet-i kerimeler zaten Efendimiz Aleyhisselam zahit bir insandı. Gerçekten rüş sahibiydi. Böyle formalite göstermek bir zuh değil. Yani o kalp alemini Cenab-ı Hakk'a tahsis ettiği için ve Allah'ın yeryüzünde en büyük halifesi, en güzel, en kamil insan olarak yeryüzünde yaşayan bir peygamberdi. Peygamberlerin efendisiydi, Fahri Kainat'tı. Onun o bakımdan çok güzel bir noktada olduğu kesindi. Ama bu ayet-i kerimeler Efendimiz'e eş olma, zevce olma bahtiyarlığına eren annelerimizi de ciddi manada uyarıyordu. Onlara istikamet veriyordu ve onlara da madem ki Allah sizi peygambere eş olmakla nimetlendirdi, o halde bu nimetin kıymetini bileceksiniz. Bu nimeti dünyaya, dünya malına, zevkine değiştirmeyeceksiniz diye ayet-i kerimeler bu çerçevede gelmiş oldu. Ben şimdi ayet-i kerimelerden iki tanesine yer vermek istiyorum. Estağfirullah. Ahzab suresi 28. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in kuntunna turidinel hayated dunya ve zinetaha fetaaleyna umetti'kunna ve usarrihkunna sarahan cemila. Ey nebi, ey peygamber, hanımlarına de ki, çağır onları, onlara şunu söyle: eğer dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız, geliniz boşanma bedelinizi vereyim, sizi güzellikle serbest bırakayım, gidin, boşayayım ben sizi, benim eşim olmayın, benim zevcem olmayın, gidin normal bir insan gibi istediğiniz gibi yiyin, için, ne haliniz varsa görün. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah'ı istiyorsanız, Allah'ın rızasını istiyorsanız, Resulünün beraberliğini, onunla beraber yaşamayı ve onun hoşnutluğunu istiyorsanız, bir de ahiret yurdunu, orada cennetin sizin olmasını, cennetin yüksek derecelerin sizin olmasını, Resulullah ile beraber, cennette de beraber olmayı arzu ediyorsanız, şüphesiz ki sizden iyilik edenlere Allah pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Şimdi peki ne oldu da bu ayetler geldi? Ne oldu? Efendimizin zevceyi muhteremelerinin talepleri neydi? Ne istediler? Neyin peşine düştüler? Nasıl bir talepte bulundular da böyle İkaz edici, yani gelin isterseniz boşayayım sizi, gidin her varsa görün, böyle tehdit ve ikaz dolu, adeta yıldırımlar ve gök gürültülerinin olduğu bir yağmurlu bulutlu bir hava gibi böyle ikaz dolu, tehdit dolu ayetleri geldi. Neydi? Sebep neydi? Hangi Mercedes'i istediler? Hangi BMW Jeep'i istediler? Hangi Boğaz manzaralı evi istediler? Hangi böyle yatı katı istediler, hangi yemeği içmeyi istediler, hangi ipek atlas elbiseyi, paltoyu, ayakkabıyı, efendim deri çizmeleri istediler. Ne istediler Allah aşkına? Bakıyoruz, istedikleri bir şey yok. İstedikleri Medine'de o ganimetlerin gelmesiyle beraber biraz hayat zenginleşmeye başladı. Ensar hanımları işte daha önce gittiklerinde biraz daha böyle kaliteli giymeye başladılar. Belki sofralarında bir süt vardı, ekmek vardı. Ya şu da olsun diye arzu ettiler. Onu normal bir insan olarak, Efendimizin eşleri de orada toplumun önünde insanlar. Yani içtimai münasebetleri çok güçlü insanlar. Olan biten her şeyi bilen insanlar. Efendimiz de bunu getiren problemi çözen insanlar. Bunu gördükleri için de orada, yani çok mütevazi, çok böyle ahım şahım şeyler değil. Diyor ki ya Resulallah, gördük şu falan hanımın evinde şu yeniyordu. Eğer imkan varsa biz de ondan isteriz. Şu hanımı gördük, şunu giymişti. Eğer imkan varsa, siz ona sokmayacaksa bunu isteriz tarzında. Gerçekten çok böyle, yani abartılacak, çok böyle büyük şeyde bir talepler değil bunlar. Onun için ben bu sözümü böyle doyumsuz, yani hiçbir şeyle ikna olmayan, tatmin olmayan, doyumsuz, bütün dinleyen kardeşlerimin, bütün efendim ulaştığı insanlara söylüyorum. Nedir bu Allah aşkına? Nedir? Yani bu saltanat, yani ne bileyim, şu konuşmak belki bize de doğru olmaz. Yani biraz haset gibi gözükebilir falan böyle. Ama yani bir nereden buluyorsun diye soracağımız alanlar var. Nereden buldun kardeşim, nasıl buluyorsun bunu diyeceğim alanlar var. Bir de buldun, helal mi haram, orasını karıştırmıyoruz. Böyle mi kullanmak lazım diyeceğimiz çok toplumumuzda geniş kitleler var. Ve dünya imtihanını gerçekten kaybeden çok kesimimiz var. Yani biz de kendi, biz de bizzat bunun içerisinde saymamız lazım. Yani bir böyle serapa dünyaya dalmış, dünyevileşmiş bir Müslüman kitlenin içinde yaşıyoruz ve ondan hemhal oluyoruz. Bir taraftan da Efendimizin aile hayatını görmeye, züht hayatını işlemeye, bir de ufak tefek yani soframızda zeytin de olsa, ya şu efendim bal da olsa deyip de veya üzerimizdeki efendim giydiğimiz iki parça elbise giyiyoruz. Yani şu kalite bir kumaştan olsa denir denmez böyle ayetlerine muhatap olan bir insan, Müslüman grubundan bahsediyoruz. Arada yani toparlayalım, arada korkunç mesafeler var. Ama işin en garibi, en tuhafı şu kıymetli kardeşlerim. Yani şunu sorgulayalım. İşin en garibi, en tuhafı bizim bu halimizle, bu gafletimizle, dünyaya bu kadar dalmış olmamızla beraber, ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne yaptığımız belli olmamakla beraber, gönlümüz nerelerde, duygularımız nerede dolaşıyor, nasıl bir böyle Allah'tan, ahiretten kopuk bir hayat yaşıyoruz. Bütün bununla beraber bir de sorsalar ne istiyorsun? Gönlümüz yani Resulullah Efendimizle beraber cennet istiyor. Makam-ı Mahmud istiyor. Yani orada da çok aşağılarda falan kalmak da istemiyoruz. Yani sadece cennete girmek değil ha. Cennetine çok üst, yani firdevsi istiyoruz. Yüksekleri istiyoruz. Tamam. Diyor ki canım cennet istiyor ama günahlarını bırakmıyor bir söz var. İstiyoruz ama yani Cenab-ı Hak bu insanlara niye bu kadar özen gösteriyor, aman dikkatli olun diyor. Çünkü ben diyor sizi tertemiz yapmak istiyorum ve sizi diyor cennette en yüksek yerde ağırlamak istiyorum. Eğer diyor biraz dünyaya dalarsanız, böyle şunu yiyeyim, şunu içeyim falan derseniz, biraz gönlünüzü dünyaya kaptırırsanız haberiniz olsun oradaki dereceyi kaybedersiniz. Hatta peygamberle beraber olma hakkını da kaybedersiniz diye ikazlar yapıyor. Ama biz bundan bir ikaz almıyoruz ki. Biz diyoruz ki ya bu ayet bizi ilgilendirmez. Peygamber işte ilgiliyor falan deriz. Hayır. Ahiret yolcusu olan ve cennet ümidi olan ve Allah'ın rahmetinden, cennetinden daha büyük bir pay alma imanı arzusu olan herkesi bu ayetleri ilgilendiriyor. İşte bu ayetler böyle gelince kıymetli kardeşlerim bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe'den başlıyor. Çağırıyor hepsini teker teker. Gelin diyor, sizinle bir mesele var, görüşeceğim diyor. Bir gelin görüşelim. Diyor ki ey Ayşe, ben sana bir husus arz edeceğim. Cevap vermede acele etme. Hemen biraz düşün, taşın. Hemen de cevabını da istemiyorum. Biraz istişare edebilirsin. Ana babanla sorabilirsin. Hatta diyor ebeveyninle, annenle babanla da istişare et. Sonra cevap verirsin diyor. Ayşe validemiz, ey Allah'ın Resulü, bahsettiğin husus nedir? Siz neden bahsediyorsunuz? Neyi söylemek istiyorsunuz? Diye sorunca Efendimiz inen ayeti kerime okudu. İşte bu demin okuduğum ey Nebi, hanımlarına de ki eğer dünya hayatını ve zevkini istiyorsanız gelin boşanma bedelinizi verip sizi güzellikte serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o zaman bu tür dünyevi taleplerden vazgeçiniz. Şüphesiz ki sizden iyilik edenlere Allah pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca Hazreti Ayşe annemiz hemen, yani sizi tercih meselesinde mi ailemle istişare edeceğim? Asla asla, ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum karşını verdi. Efendimiz Aleyhisselam, muhterem dinleyenlerim, bunu bütün eşleri böyle teker teker görüştü ve hepsi dediler ki haşa, asla, biz efendim öyle bir şey olur mu ya? Biz yani bir talepte bulunduk, keşke dilimiz kurusaydı böyle bir şey istemeseydik. Keşke efendim hiç ağzımıza böyle bir şey almasaydık, aklımızdan geçirmeseydik diye hepsi anında o küçük de olsa atalarından döndüler ve Efendimiz sen ne istersen biz ona razıyız. Rabbimiz ne diyorsa biz ona tam inkiyat ve teslimiyete hazırız ve razıyız. Çünkü biz Allah'a inanmış insanlarız. Biz Allah'ın Resulü'ne eş olmakla Allah'ın bize ne kadar lütufta bulunduğunun farkındayız. Ve biz yani her türlü züht hayatında ya Resulallah seninle beraberiz. Biz ne istersen yapmaya hazırız dedi. Hepsi böyle söyledi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında kendisini bir yolcu gibi telakki ediyor ve yakın bir gelecekte bulunduğu yeri bırakıp asli vatanına gideceği mülahazesi yaşıyordu. Ve kendisine soranlara da kün fid dünya gariben ev abiri sebilin, dünyada bir garip gibi ol veya bir yolcu gibi ol. Bir ağacın gölgesinde kısa bir müddet istirahat edip oradan ayrılacak bir yolcu gibi ol diye Efendimiz tavsiye ediyor. Kendisi de böyle yola çıkmış, yolda bir ağacın altında böyle kısaca kısa bir müddet istirahat eden, gölgelenen bir insan olarak kendisini değerlendiriyor ve bu hayatı öyle yaşıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi yattığı yerin hasır olması, orada çok kısa sürelerle istirahat etmesi kayıtlı olsun ve bir saat, iki saat içerisinde kalkıp tekrar abdest alıp Allah'ın huzuruna durması ve bütün bu halleri Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekten de bir yolcu gibi olduğunun tam farkında bulunduğunu ve dünyanın çok seri'uz zeval, çok kısa sürede gelip geçecek bir yer olduğunu, burada böyle ölmeyecekmiş gibi kalma düşüncesinin yanlış olduğunu Efendimiz Aleyhisselam bu hadisiyle de bu örnek tarafını göstermiş oluyor. Biz de tabii öyle olmalıyız. Efendimiz Aleyhisselam'a göre dünya uzun bir yolculuk esnasında gölgelenmek için geçici olarak altında dinlenen bir ağaçtı. İbn-i Mace Zühdü, kısa bir müddet bu ağacın altında kalacak, daha sonra da yoluna devam edecekti. Öyleyse o bu uzun yolculukta gerçekten ehemmiyet verilmesi gereken değerlerle kalbini meşgul etmeli ve bu değerleri insanlara ulaştırmalıydı. Yani bu kısa hayatta insan neye değer vermeli, gönlünü neye bağlamalı, neyle meşgul olmalı, neye zamanını harcamalı? Efendimiz hep buna çok ihtimam gösteriyor ve Allah'ın emirleri, dinin emirleri, ahirette insana faydalı olacak şeyler, ahirette insanı rahmetten mahrum kılacak efendim kötülükler, bunlar nelerdir, bu gerçekte nelerdir? Bunların insanlara ulaştırılması, insanların eğitilmesi, işte Efendimiz Aleyhisselam esas mesaisini bunun üzerine yoğunlaştırıyordu. Hayatı beşeriyetin kurtuluşuna tahsis edilmiş olan rahmet peygamberi bu vazifenin ifası için yaşıyordu. Böyle bir durumda olan insan için mücerret manada dünya malının ne ehemmiyeti olabilirdi ki? Ehemmiyetli ama bu gayesine uygun onu harcadığı zaman ehemmiyetliydi. Ve şahsı için bir hiç değerindeydi bu. Değeri hiç olan bir şey ise gönül bağlamaya değmezdi. Efendimiz Aleyhisselam şair Lebid'in şu sözünü çok tekrar ederdi. Muhterem dinleyenlerim, derdi ki bu cahiliye Arapların, cahiliye şairlerin şiirlerinde hiçbir hayır yok derdi. Yani hepsi lafı güzaf, böyle aşktan, sevdadan, hayalperestlikten, cinden, kehanetten bahseden, böyle hamasi şeyleri ele alan pek çok şiirleri o şekildeydi. Ama bunlar içerisinde Lebid'in Lübübeyti var ki diyor, bu gerçekten de doğru bir hakikati dile getiren bir beyittir. O da ele kullu şeyin ma halallaha batilu, dikkat edin Allah'tan başka her şey batıldır. En doğru söz bunu kabul ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayatın zorluk ve çilelerinin yoğun bir şekilde yaşandığı Hendek gazvesinde bile Allah'ım hayat ancak ahiret hayatıdır ifadeleriyle asıl talip olduğu ebedi hakikate işaret etmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Yine onun züht hayatının hükümdar bir peygamber olmak yerine kul peygamber olmayı tercih etmesiyle de yakından alakası vardır. Hayatının son günlerinde de şahsını kastederek Efendimiz Aleyhisselam, Allah bir kulunu dünya ile nezd-i uluhiyetinde bulunan şeyler arasında, yani Allah'ın katındaki ebedi saltanat, ebedi nimet, cennet, bunlar arasında muhayyer bıraktı, serbest bıraktı. Dedi ki yani Resulüm, istersen sana daha uzun bir ömür vereyim ve yaşa dünyada, istersen saltanat vereyim, krallar gibi yaşa, padişah ol, dünyanın bütün imkanları senin elinde olsun, istediğini kullan. Ya böyle ol veyahut da vakit geldi, Habibim istersen katıma gel, bana gel. İrci'i ile rabbiki radiyeten merdiye. Allah senden razı, sen de Allah'tan razı olarak istersen bana gel diye Efendimiz Aleyhisselam'ı serbest bıraktı. Okul da, yani Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ın katındakilerin tercih ettiği Müslim fedailü sahabe ki buyurmak suretiyle dünya malına hiçbir zaman gönül bağlamadığını, her halükarda önceliği ahirete verdiğini göstermiştir. Tabi bu hadis-i şerif şunu gösteriyor bize. Buyuruluyor ki Allah Teala hiçbir kulunu eceli geldiği sırada ölüp ölümünü tehir etme noktasında muhayyer bırakmamıştır. Yani bütün kullar ki ayet-i kerimelerde لِكُلُّ اُمَّتِنْ اَجَلْ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأَخِرُونَ سَعَاتٍ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Herkesin, her ümmetin hem toplum olarak hem fert olarak öleceği bir eceli vardır. Veya şu ayet-i kerimeyi okuyalım. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Kul ancak Allah'ın izniyle ölür ve her kul için de öleceği bir ecel vakti vardır. Ayet-i kerimesi daha da yerini ve ayet-i kerimedir burada. Bu bütün insanlar için geçerli bir prensiptir. Cenab-ı Hak isterse bazı prensipleri istese yapabilir. Allah kendi koyduğu kanun Allah'ı bağlamaz. Ehl-i sünnet böyle iman eder ki daha doğrudur bu. Bu işte herkes için kesin bağlayıcı olan bu ilahi kanun Efendimiz'de bir istisna buluyor kendisine. Ve Resulü Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Azrail'i gönderiyor. Diyor ki git Habibime söyle, eğer dünyada kalmak üzere eceli geldi. Normalde öleceği vakit zaman geldi. Ecelin müsemması geldi. Ama eğer kendisine söyle, dünyada kalmak istiyorsa, yaşamak istiyorsa, daha uzun yaşamak istiyorsa, ben ona istisna olarak ömür vereceğim, istediği kadar yaşayabilir. Sıhhat da vereceğim, imkan da vereceğim. Bu şekilde efendim bir tercihte veriyor. Ama eğer istemezse de vakti geldi bana gelebilir. Efendimiz Aleyhisselam da bu hadis-i şerifte beyan edildiği üzere buyuruyor ki ben diyor okulda diyor Allah'ın katındaki de tercih etti. Ya Rabbi diyor er-rafika'l-a'la ben diyor Rafika Ala'yı tercih ediyorum diyerek onu tercih etmiş oldu. Bu tabi Cenab-ı Hak Efendimiz'deki Allah'a olan sevgi, bağlılık, likaullah'a olan vuslat aşkı Efendimiz'in bunlar orada gözükmüş oluyor. Allah tabi o duygulardan hepimize nasipler paylar versin. Allah katındaki güzelliklere, nimetlere, cennet nimetlerine elimizdeki bu fani nimetlerden daha fazla gönlümüzü bağlayabilmeyi, esas gönül bağlanacak şeylerin onlar olduğunu bize bildirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, işte Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın dünya hayatına, ahiret hayatına bakışı böyleydi. Tabii Efendimizin bu dünyaya bakışının şekillenmesinde bununla alakalı Yüce Rabbimizin beyan buyurduğu ayet-i kerimeler ve yine gelen ayet-i kerimeler, oradaki yer alan benzetmeler, örneklendirmeler, bilgiler tabii çok etkili oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının geçici oluşundan, asıl ve ebedi hayatın ahirette olacağından sık sık bahsediliyordu. Yani Resulü Efendimizin bu bakış açısının şekillenmesinde ayetlerin, Kur'an-ı Kerim'in çok büyük etkisi vardı. Şimdi mesela bir örnek verelim. Yunus suresi 24. ayet-i kerimeye örnek verelim. Burada Cenab-ı Hak bir dünya hayatının misalini veriyor. Yani bir mümin dünya nasıl bakmalı? Dünya hayatının misali nedir? Nasıl bunu görmeli, değerlendirmeli? Ayet-i kerime çok net bir misalle bu hakikati beyan ediyor. Okuyalım ayet-i kerimenin mealini, birlikte değerlendirelim. Dünya hayatının misali şudur. Gökten indirdiğimiz su sayesinde insanların ve hayvanların yediği bitkiler yetişip birbirine girmiştir. Yani bahar mevsimini düşünelim. Bir yağmur yağıyor, yağmur toprağa işliyor. Toprakta böyle bitkiler, ağaçlar, çiçekler, rengarenk böyle her türlü bitkilerle yapıyor, imbat ediyor, bitiyor, ortaya çıkıyor, yemyeşil, değişik renklerde. Ve bunlar sarmaş dolaş birbirine girer. Böyle ovalarda bunu görürüz, ormanlarda bunu görürüz böyle. Çok zengin bir tabiat örtüsüyle karşı karşıya bulunuruz. Nihayetinde yeryüzü ziynetini takınıp rengarenk süslendiği ve halkı da, yani oradaki insanlar da Allah'ı unutup kendilerini onun hakiki sahibi zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz bir emrimiz gelir de onu, yani yeryüzünü bitkileri sanki dün hiç yokmuş gibi biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz tefekkür edecek bir topluluk için ayetleri böyle açıklarız. Yani bir musibet gelmeye gerek yok. Zaten bahardaki bu yeşillikler bir Haziran Temmuz dediğimiz zaman sararmaya başlıyor. Bir Ağustos Eylül dediğimiz zaman hiçbir şey ortada kalmıyor. Ve bütün o rengarenk birbirine geçmiş bağlar, bahçeler ve efendim ağaçlardan hiçbir bir kış mevsimine geldiğimiz zaman bir şey kalmıyor. Aslında biz bunu, ayetin bahsettiği bu gerçeği her bahar mevsiminde, yaz ve kış mevsimlerinde sürekli ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Yani tıpkı, yani bir bahar mevsimindeki dünyanın güzelliğini düşünelim. Bir kış mevsimindeki, şu an içinde kış mevsiminde bulunuyoruz. O her şeyin sararıp döküldüğünü düşünelim. Aslında 60 yıllık, 70 yıllık dünya hayatı da bir insan ömrünü düşünecek olursak ancak bu şekildedir. Veya bu kainat içerisinde dünyanın ömrünü Hazreti Adem'le kıyamete kadar düşünecek olsak da yine o sonsuz zaman dilimi içerisinde de bunun bundan farksız olduğunu hemen anlayabiliriz. Niye böyle misal veriyor? İşte biz tefekkür edecek bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Bizi tefekküre davet ediyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede dünya nimetlerinin insana süslü göründüğüne, bunun farkında olmayan kimselerin ise aldanıp dünya tuzağına düştüklerine işaret edilmektedir. Mevlana Hazretleri bu hakikati veciz bir şekilde şöyle dile getiriyor. Dünya malı ve nimetleri Hakk'ın kullarına lütfu ihsanı adeta manevi tebessümleri gibidir. Dünya malı ve nimetleri Hakk'ın, Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütfu ihsanı adeta manevi tebessümleri gibidir. Yani yeryüzünün tebessümleri gibi. Böyle adeta bize gülümseyen yüzüdür bu nimetler. Fakat dünya malı bizi aldatır. Aklımızı başımızdan alır. Mağrur ve perişan eder. Eğer kadri yüce kişi, ey kadri yüce kişi, yoksulluk ve hastalık bir bakıma senin için mal ve mülkten daha hayırlıdır. Çünkü zenginlik, mal ve mülk gülümseme tuzağını kurar, sonunda seni oraya düşürüverir. Yani burada nimetler insanı şımartabilir, insanı Allah'tan uzaklaştırabilir, insanı gaflete düşürebilir. Ama böyle bir yoksulluk, hastalık falan geldiği zaman da orada insan daha fazla Allah'a yönelme imkanı bulur. Tabii ki başımıza geldiği zaman, böyle her şeyin yolunda olduğu zamanki günlerimizi düşünelim. Aile hayatımızı, yememizi, içmemizi, dostluklarımızı bir gözümüzden geçirelim kıymetli kardeşlerim. O zamanki hallerimize bakalım. Hangisini daha fazla Allah'a sığınıyoruz? Benim geçen hafta böyle bir şey başıma geldi. Allah sıhhat afiyet versin. Bütün hastalarımıza şifalar versin. Ya şimdi hastane köşesinde bakıyorsun, birisi ölüyor, birisi kalıyor, birisi ağlıyor. Orada hayatın fani olduğunu daha fazla hissediyoruz ve o zaman da ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi. Biz işte iman nasip eyle, son nefes iman nasip eyle falan tarzında böyle yakarış halimiz daha fazla söz konusu oluyor. Bu bakımdan da bu tür şeyler zahiren hoşumuza gitmese de bizi Allah'a yaklaştırma açısından önemli olduğunu görebiliyoruz. Burada bir dipnotumuz da var. Üsve Yasin kitabımızda 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden hemen sonra yerle bir olmuş apartmanın önünde duran ve hiç kımıldamadan dalgın dalgın enkaza bakmakta olan yaşlı bir adama "Bu bina senin miydi?" Diye sorulduğunda verdiği şu cevap son derece manidardır. "Öyle zannediyorduk." Neymiş? Diyor ki işte öyle. Dünya işte bu. Cenab-ı Hak ayetinde neyi misalini veriyor? Bunun misalini veriyor. Yerin dibine geçmiş bir bina düşünün. Kaç kat olsa olsun. Bu sene diyorsun senin binan mıydı? Ya kardeşim orada bina kalmamış ki. Bina diye bir şey yok. Cevap ne? Cevap öyle zannediyorduk. Bizim zannediyorduk ama bizim olmadığını gördük diye cevap veriyor. Muhterem dinleyenlerimiz, bu çerçevede Cenab-ı Hak bize işte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu güzel hallerinden örnekler alarak ayet-i kerimelerdeki bizi dünya ve ahirete bakışın nasıl olması gerektiği yöndeki telkinlerden, yönlendirmelerden güzel öğütler, nasihatler almak suretiyle hayata daha gerçekçi bir bakışla bakmaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın. Ve Efendimiz Aleyhisselam ki o en doğru onun bakışıdır, en doğru onun yaptığıdır. Ona yaklaşabilmeyi, onun yaptığını anlayabilmeyi, ona taklit edebilmeyi de bizlere Cenab-ı Hak lütfü kerebiyle ihsanda bulunsun diye dua ediyoruz. Ve programın sonuna gelmişken siz değerli dinleyenlerimizi tekrar Allah'a emanet ediyoruz.